bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Ölümsüz Vasilis Vasilikos 1. Kaset 1. Yüz Can Yayınları 5. Basım Mayıs 1985 Çeviren Aydın Emeç Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Vasilis Vasilikos 1934 yılında Yunanistan'ın Kavala kentinde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği Selanik'te geçti. İlk kitabı Jason'ın Öyküsü 1953 yılında yayımlandı. Bunu 1956'da çıkan Barış'ın Kurbanları ile 3 ayrı öykünün anlatıldığı Üçlü 1961 izledi. Üçlü ile Vasilikos, Yunanistan'ın en büyük roman ödülü olan 12'ler ödülünü kazanan en genç yazar oldu. 1964'te Amerikan Mitolojisi, 1966'da röportajlarından oluşan Duvarların Dışında, 1967'de de Ölümsüz, Z adlı ünlü romanını yayımladı. Yunanistan'da Albaylar Juntası'ndan önce Karamanlis'in başbakanlığı döneminde ılımlı bir solcu olan milletvekili Lambrakis'in öldürülmesi olayını ve genç bir sorgu yargıcının dirençli sorgulaması sonucu bu öldürülme olayının devlet güçlerinin kesin bir komplosu olduğu gerçeğini ustaca romanlaştıran Vasilikos, bu romanıyla dünya çapında ün kazandı. Bilindiği gibi bugün Yunanistan'ın yeni seçilen cumhurbaşkanı bu cinayet olayının sorgulamasını yapan o zamanların genç sorgu yargıcıdır. Bu roman ünlü Yunanlı yönetmen Costa Gavras tarafından sinemaya da uygulandı ve filmin başrollerini Yves Montand, Jean-Louis Trintignant ve Irene Papas paylaştılar. 1967 yılında yurt dışındayken Albaylar Juntası'nın yönetime el koyduğunu öğrenen Vasilikos, Fransa'ya yerleşti ve junta devrilip ülkesine demokrasi yerleşene kadar da Paris'te yaşadı. Daha sonra Fotoğraflar ve Zıpkın adlı öykülerini bir araya getiren Lunik 2 ve Hükümdar adlı kitapları yayımlanan Vasilis Vasilikos'un ünlü ve yeniden güncellik kazanan romanı Ölümsüz'ü Aydın Emeç'in Türkçesiyle sunuyoruz. 1. 1 Mayıs akşamı saat 19.30 ile 20.30 arasında. 1. Akşamın başta gelen konuşmacısı Tarım Bakanı pas hastalığıyla mücadele konulu konuşmasını tamamlamak üzereyken general saatine baktı. Sonuç olarak konuşmamızı şöyle özetleyebiliriz. Bağları sıvı halindeki bakır sülfat püskürtmekle pas hastalığının önüne geçilebilir. En iyi bilinen karışımlarda Bordeaux ve Burgonya karışımı adı verilen sıvı halindeki ilaçlardır. İkinci karışım adını hazırlandığı bölgeden Burgonya'dan alır. Burası aynı zamanda haklı bir ün kazanan şarapların çıktığı bölgedir. Bordeaux karışımı ise sönmemiş kireç katılarak hafifletilmiş %2 ya da 3 oranındaki bakır sülfattan oluşur. Birinci karışım ikincisinden sönmemiş kirecin yerine bakır karbonat konmasıyla ayrılır. Bu çok bilinen karışımlara çeşitli jelatinimsi maddelerin katılmasıyla yağmur suyunda eriyip gitmeleri önlenir. Bakan, özel kalem müdürünün bir hademeyle yolladığı bulanık sudan bir bardak içip, bu 22 Mayıs 1963 günü bir haftadır süren sıcak ağzını iyice kurutup sözlerini anlaşılmaz hale getirebilirdi, sözlerini sürdürdü. Yine aynı hastalığı önlemek için bakır tuzlarından yapılan toz halindeki ilaçlardan yararlanılır ki bunlar çok daha kullanışlıdır. Bu ilaçlar özel tulumbalarda yılda 3 kere püskürtülür. İlk püskürtme filizler 12 ile 15 santim yükseldiği sırada, ikincisi çiçeklenmeden az önce ya da hemen sonra, üçüncüsü de ikincisinden bir ay sonra yapılır. Ama yağmurlu geçen yıllarda ya da nemli bölgelerde püskürtme işlemi sık sık yinelenmelidir. Çoğunluk vali ve jandarma komutanlarının doldurduğu salondaki izleyiciler uyuklamaya başlamışlardı. İyi adamdı şu Tarım Bakanı ama konuşma yeteneğini ilk kez deniyordu sanki. Her şeyden önce dili bilim adamı diliydi. Hem pas hastalığıyla kim ilgilenirdi? Bakan, Makedonya ve özellikle bu toplantının yapıldığı Selanik kentindeki bağların kendi seçim bölgesi Peloponez'deki kadar önemli yeri olmadığını unutmuştu sanki. Burada ne önemi vardı tarım ürünü tütündü ve bakan bu konuya değinmemişti bile. Oysa hepsi alınacak önlemi biliyordu. Pas hastalığından anlamazlardı ama kendi il ya da ilçe merkezlerine bağlı köylerde doğrudan doğruya doğu ülkelerinden gelme bir hastalığın söz konusu olduğunu yaymış, sözlerine inanan pek çok köylü çıktığından komünizmle mücadelede başarı sağlama olanakları iyiden iyiye artmıştı. Ne yazık ki bütün köylüler sözlerini dinlemiyorlardı. Yine de çürütülmez bir kanıt vardı ellerinde. Tarlalara yayılıp ürünü yok eden pas hastalığı komünizmle aynı zamanda ortaya çıkmıştı. Aynı yaştaydılar. Uçaklarla attırdıkları bildirilerde bu uçakları tütün tarlalarına ilaç püskürtmekte kullansalar daha iyi ederlerdi ya, kocaman kırmızı harflerle pas hastalığının bir komünist hastalığı olduğu belirtilmekteydi. Patronun bu çok parlak bilimsel incelemesini yalnız Kuzey Yunanistan Bakanlığı Tarım Servisinde görevli müdürler büyük bir ilgi ve dikkatle dinliyorlardı. Püskürtme sırasında yaprakların ilaçla sıvanmasına dikkat edilmelidir. Püskürtme, hastalığı önleyici nitelikte olduğundan hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Baylar, pas hastalığıyla mücadelede izlenecek yollarla ilgili konuşmamı burada son verirken, konuşmam boyunca gösterdiğiniz ilgiye candan teşekkürlerimi sunarım. Tek tük alkış sesleri duyuldu ve bakan kürsüden indi. General yerinden kalktı. Konuşmacının dinleyiciler sırasında yerini almasını bekledikten sonra sırtı kürsüye dönük çoğu kabak kafalı ve şişko, vali ya da emrindeki jandarma subayı olan kalabalığın küçük bir bölümüne tarım kesiminde görevli müdürleri hiçe sayarak şunları söyledi. Sayın Bakan'ın büyük ilgiyle izlenen sözlerini ben de birkaç şey katmak istiyorum. Ben, içimizdeki pas hastalığından, komünizmden söz edeceğim. Kuzey Yunanistan Jandarma Kuvvetleri'nin başkomutanı sıfatıyla siz, devlet hizmetindeki yüksek memurlara ülkemizi kırıp geçirmekte olan ideolojik pas hastalığını anlatmak benim için çok güç ele geçen bir fırsattır. Şahsen komünistlere hiçbir düşmanlığım yok. Her zaman onlara acımışımdır. Onları hep Hristiyan Elen uygarlığımızın doğru yolundan sapmış, yolunu kaybetmiş zavallılar olarak görmüşümdür. Her zaman da onlara yardım etmek, yol göstermek, onları milliyetçiliğin doğru yoluna sokmak için çalışmışımdır. Hepimiz çok iyi biliriz ki Yunanistan ve komünizm öz olarak birbirleriyle uyuşamayan iki kavramdır. Pas hastalığı gibi komünizm de baş vermeden ezilmelidir. Pas hastalığı gibi komünizm de çeşitli asalak unsurların yol açtığı mariz bir şeydir. Bağlara 3 ayrı dönemde ilaç püskürtmekle pas hastalığının önüne geçildiği gibi komünizmi önleyici bir takım ilaçların da insanlara püskürtülmesi zorunludur. Bu yönde okullar ilk dönemi oluştururlar. Sayın Bakan'ın kullandığı terimlere başvurmak gerekirse bu dönemde filizler daha 12 ya da 15 santimi bulmamıştır. İkinci püskürtme dönemi, jandarma kuvvetlerinin yıllardan beri başında bulunmanın bana sağladığı deneyimlere dayanarak bu dönemin en güç dönem olduğunu söyleyebilirim. Çiçek açmadan kısa bir süre önce ya da sonraya rastlar. Söz konusu olan bir takım sorunları bulunan öğrenciler, işçiler ve gençlerdir. Bu ikinci püskürtme işlemi başarılı sonuç verirse pas konumuna hastalığının yıkıcı eylemiyle Elen özgürlüğünün ağacına yayılıp onu soldurması olanaksız demesek bile çok güçtür. Üçüncü ve son püskürtmenin bir ay sonra yapılması gerektiğini Sayın Bakan'dan öğrendik. Bir aylık sürenin yerine 5 yıllık bir süre koyun, bu kuralın söz konusu durumda geçerli olduğunu görürsünüz. Vardığımız sonuç şu, bu yöntemle Yunan toprağının verimli tarlaları hep sağlam meyve verecek, çağımızın komünizm ve pas gibi iki önemli hastalığı da bir daha ortaya çıkmamak üzere yenilecektir. Hepinize gerek pas hastalığı ve gerek komünizmle mücadele gibi bu oldukça güç işte cesaret vermek için söyleyeceklerim bu kadar. Generalin söylevi bir alkış tufanı ile karşılandı. Toplantı sona erdi. Büyük bir düzenle valiler, komutanlar, bakanlık müsteşarları yerlerinden kalktılar. Sigaralarını yaktılar, gerindiler ve üstlerinin ardından dışarı çıkmaya hazırlandılar. Koridorda özel kalem müdürü generalin yanına geldi, omurga kemiğinden yoksun gövdesini yerlere kadar eğip elini sıktı ve sordu. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Tiyatroya, Bolşoy Balesi'ne dedi general. Davetiye göndermişler, gitmek zorundayım. Ama daha önce uğrayıp emniyet müdürünü alacağım. Kırmızı bir İran halısıyla kaplı mermer merdivene giden koridorun ortasında birden duruveren özel kalem müdürü, şu işe bakın dedi, bana davetiye gelmedi. Hükümetlerle birlikte sık sık değişen özel kalem müdürleriyle pek ilgilenmeyen, uzun meslek hayatı boyunca düzinelerle özel kalem müdürü tanıyan general, ne ayıp şey diye söylendi. Özel kalem müdürü merdivenden inerken, Ulusal Tiyatro'nun Kuzey Yunanistan Bakanlığı'na ne gibi bir düşmanlığı olabilir diye homurdandı. Ya bir ihmal ya da tiyatro müdürünün unutkanlığıdır diye karşılık verdi general. Her neyse, yine de davetimi size vermek benim için büyük bir zevk olacak. Olmaz öyle şey generalim. Hayır, hayır, size verdiğime göre tiyatroya gitmek istemiyorum demektir. Az önce tersini söylememin nedeni, Çeltik ekimiyle ilgili müdürün, hani şu eski komünistin bizi dinlemekte oluşuydu. Bizi mi dinliyordu o eski komünist ha? Komünist demeyelim de komünizme yakınlık duyan diyelim daha iyi. Komünizm ve filizlerini mahkum eden bir bildirisi var elimde. Generali bakanlığın eşiğine kadar geçiren özel kalem müdürü, anlıyorum anlıyorum dedi. Kızıl faşizm ülkesinden gelen şey balede olsa görmek istemiyorsunuz. Hayır canım, sorun bu değil. Mesleğim bana hayatla sanatı birbirinden ayırmayı öğretti. Hayır, asıl neden bambaşka. Nöbetçi silahını indirip hazır ola geçerken sesini alçaltıp, bu akşam Barışseverler Derneği'nin bir toplantısı var dedi. Dinleyici olarak toplantıyı izleyip söylevlerine kulak verecek, yeni parolalarını anlamaya çalışacağım. Unutmayın dostum, devleti bulaşıcı bir takım pisliklerden koruma ödevi bize verildi. Her yerde hazır bulunmak görevimizdir. Bu nedenle Bolşoy Balesi için bana gönderilen davetiyeyi seve seve size veriyorum. Pek üstelemeyin generalim. Sizin davetiyenizi kabul edemem. İtirazımı idari yoldan doğrudan doğruya tiyatro müdürüne yapacağım. General arabasının kapısını açmıştı. Görevi emrinde bir şoför bulundurmasına izin veriyordu ama araba kullanmaya bayılırdı. Direksiyona geçmek üzereyken Tarım Bakanı, Kuzey Yunanistan Bakanlığı'nın merdivenlerinde göründü, ardındakilerle birlikte hızla indi basamakları. General motoru çalıştırırken yanına vardı. Camı açan general, sizi de götüreyim mi diye sordu. Havaalanına gidiyorum. Benim de çok hoşuma gidecek bir gezinti bu, atlayın arabaya. Böyle bir adamdan gelen bu tür pohpohlayıcı çağrıları kim geri çevirebilirdi? Bir general her zaman yararlıydı, özellikle bir jandarma generali. Havaalanına doğru yola çıktılar. Kentten geçerken general ışıkların tek tük yandığını fark etti. Belli belirsiz karanlıkta neon ışıkları henüz seçilmiyordu. Gece yerine getirilmesi gerekli her türlü gizli buyruğu gizlemeye hazır, nefis ve çok sıcak bir Mayıs gecesi ortalığa çökmekteydi. İçi katıksız bir sevinçle doluydu. Plan en ince ayrıntılarına kadar hazırlanmıştı. Kendisi de şu sıra olayla ilgisiz bulunduğunu kanıtlamaktaydı. Tarım Bakanı'yla sağdan soldan söz ederken henüz gövdesi hareketsiz ama pervanelerinden birini tam o sıra döndürmeye başlayan bir DC-3 Dakota uçağının beklediği havaalanına vardılar. Yolcular uçağa binmişti. Kapıyı kapatıp merdiveni çekmekten başka iş kalmıyordu. General bakanla yanındakilerin uçağa binişini arabasından izledi. Sonra merdiven çekildi, ikinci pervanede dönmeye başladı ve uçak uçuş pistine doğru ilerledi. General olaylar başladığı sıra kente dönmüş olacaktı. 2. Kasasının üstü açık, şoför yerinin koltuğu biraz daha yüksek, üç tekerlekli kamyonetinin camından yangoz, generalin pek dikkati çekmeyen kemikli gövdesini fark etti ve içi rahatladı. Saat yaklaşıp çevresindeki hava bozuldukça içinden bir ses, yangoz sakın yapma diyordu. Susturucu takmadığı, takacak parası yoktu da ondan, egzoz borusunun gürültüsüne karışan böyle bir sesi ilk kez duyuyordu. Kızıllara sopa çekmeye bayılırdı. Varlığının derinliklerine kadar büyük bir zevkle dolardı. Son olarak 3 hafta önce 1 Mayıs İşçi Bayramı sırasında kuruluşuna bağlı arkadaşlarla toplantılarını basıp hepsini esaslı bir ders vermişlerdi. Özellikle bu işin başına nasıl geldiğini bir türlü anlayamayan uzun boylu ve gözlüklü herif hiç durmadan "Bana neden vuruyorsunuz?" diye soruyordu. Kafasına kafasına indiren yangoz da adama şu karşılığı veriyordu. Hoşuma gidiyordu ondan dört gözlü. Gerçekten de insanın bütün uyuşukluğunu alan zevkli bir işti dayak atmak. Job kolu, kol düşünceyi, düşünce Keller'ın öğretisini, Keller de kendi deyimiyle dünyayı komünistlerden kurtarmaya çalışmış tek adamı Hitler'i izliyordu. Ama bu akşam arabasının içinde yangoz tıpkı başarısını atına bağlayan süvari gibi garip duygular içindeydi. Benver'ini iyi biliyor, ona bayılıyordu. En ufak somununa, en önemsiz vidasına kadar ufak bir keyifsizliğinin farkına varıyordu. Arabaya taktığı Volkswagen motoru da harikalar yaratıyordu. Fren patlaması ya da kollardan birinin kırılması onu asla korkutmuyordu. Yangoz da eksik olan arabasına duyduğu güven değildi. Asıl çekindiği yumruklayamamak, kollarından yararlanamamaktı. Bu işi, yaşamasını sağlayan, kör olası hayatta payına düşen, dört boğazı besleyecek ekmeği kazanmasında en büyük yardımcısı, can yoldası sayılacak şu üç tekerlekli araba için yapmıyor muydu? Ortağı Aristides'e borcunu ödemek için daha 10 bin drahmi bulmak zorundaydı. Arabayı ortak almışlardı ama çalışan ve ortağının payına düşeni ödemek zorunda olan yangoztu. Yavaş yavaş bu işteki haksızlığı fark etmişti. Doğrusu Aristides erkek oğlandı ama ne hakla bir şey yapmadan paraya konuyordu. Kamyonların, otobüslerin, görünür kaza askeri araçların arasında her an hayatını tehlikeye atan kimdi? Kimdi ölümle köşe kapmacı oynayan? Yangoz'du tabii. Aristides bir şey yapmıyor, paraları cebe indiriyordu. Bu nedenle yangoz Aristides'in alacağını takside bağlayıp arabaya da kâra da tek başına sahip çıkma kararını vermişti. İyi ama Allah'ın belası 10 bin drahmiyi nereden bulacaktı? Kolay kazanılacak bir para da değildi ki. Bir binliğe en son el süreli neredeyse 3 ay oluyordu. Evinin önünde su tesisatını yapan komüniste bir fincan kahve verdiği için karısını eşek sudan gelinceye kadar dövdüğü gündü. Kendisi evde yoktu o gün. Tabutları yerine teslim edip döndüğünde öğrenmişti. Cilacı Nikitas yangosu çağırtıp tabutları cenaze işleriyle uğraşan bir mağazaya götürmesini istemişti. Nikitas'ın işi de bu tabutları cilalamaktı. Düşün ulan, bir de tabut cilalatıyorlar. İşi bittiğinde de sağır dilsiz çırağını Valilaos Iraklius sokağına, arabaların iş aldığı deponun bulunduğu sokağa yangosu çağırması için yollamıştı. Bozuk parası kalmayan Nikitas yangosa bir binlik verip üstünü getirmesini rica etmişti. Yangos parayı mağazanın sahibine bozdurup üstünü Nikitas'a getirdi. Binlikten cebine inen tabutları taşıma ücreti olarak 30 drahmiydi. Öğlende evine döndü. Yüzü asıktı. Şu cenaze işleriyle uğraşan mağazalara girip çıkmak keyfini kaçırıyordu. Karısı çamaşır yıkıyordu. Çocuklar sokakta, işçilerin kazdığı hendeklerin içinde oynuyorlardı. Karısı Koko'ya, dipnot, komünist, kahve verdiğini ağzı yana yana fasulyesini kaşıklayan yangosu anlattı. Tam kapının önünde çalışıyordu yangos dedi. Ne de olsa dost sayılmaz mı? İşini bitirip bir sigara yakınca gel bir fincan kahvemizi iç diyerek onu eve çağırdım. Ne sandın kendini, domuz karı diye kükredi yangoz. Demek kralımızı istemeyen bu süprüntüleri evime alıyorsun. Evimi kirlettin, pis orospu. Yıllardan beri komünistlere kahve içirmen için mi sana baktım, besledim? Şak bir tokat patladı kadının suratında. Ardından bir ikincisi. Derken yangoz kadının saçlarına yapıştı. Karısı bir çığlık attı. Çocuklar koşarak içeri girdiler. Bu kez sıra onlarındı. Rengi atmış giysisi köpük içinde kalan kadın koşarak karakola gitti. Hıçkırarak kocası olacak hayvanın kendisini gene dövdüğünü, ondan boşanmak istediğini anlattı. Ağzında da bir sürü şey geveledi durdu. Bu olayı hatırladığında yangosun göğsü kıvançla kabarıyordu. Az önce general işler yolunda der gibi bir baş işaretiyle kendisini selamladığında duyduğu duygunun bir benzeriydi bu. Her neyse, iş büyüdü ve yangoz karakola çağrıldı. Komiser karısının yanında sert bir sesle bir daha dayak atmaması gerektiğini hatırlattı. Yurttaşlık yasasına uymak zorunluydu, yoksa yasa temsilcisi durumunda olduğu için Yangos'u cezalandırmak zorunda kalabilirdi. Cezayı karım gittikten sonra aramızda konuşuruz diye düşündü Yangos. Kadın gözlerini ıslak giysisine silerek dışarı çıktı. Komiserle Yangos baş başa kaldılar. Derken Dimis, komiserin adı, yerinden kalktı ve dostça Yangos'un sırtını okşadı. İşte milliyetçilik diye buna derler Yangosçuğum dedi. Toplumun asalakları evinden içeri adım bile atmamalıdır. Karını dövmekle iyi etmişsin. Bir daha severe kime kahve yapıp kime yapmaması gerektiğini bilir. Bu karılar aslında bütün karılar Yangosçuğum, beyni iki bacağının arasına sıkışmış yaratıklardır. Karılara oy hakkı vermek ülkenin dengesini bozmaya yetti. Kızıllar ortalığı kapladı. Bir kahve içersin değil mi? İşte bu olay Dimis'le Yangos'u çok yakınlaştırdı. Akşamları bu yoksul mahallenin sokaklarında gezintiye çıkınca, mahalle kentin göbeğindeydi ama bir Balkan sınır köyünün pislik ve yoksulluğundan bir türlü kurtulamamıştı, Dimis koluna girerdi, gerçekten koluna girerdi. Yangos, koluna yaslanan üç şeridi hisseder, şeritler ruhuna dolardı. En yumuşak kadın kolu bile ona böylesine büyük bir zevk vermemişti. Birlikte geziyor, bütün komşuları Yangos'u saygıyla selamlıyordu. Aynı komşular kısa bir süre öncesine kadar ona demediklerini komaz, ne rezilliğini, ne sarhoşluğunu, ne pisliğini, ne sersemliğini, ne de haydutluğunu bırakırlardı. Bugün aynı kişiler onu bir polisin yanında gördükçe önünde eğiliyor ve Yangos bundan anlatılmaz bir zevk duyuyordu. Keller'la de o çağda tanıştı. Keller ona zamanla bir sürü şey öğretti. O günün sabahı da erken saatte görmeye gittiği Keller, verilen görevi yapmak koşuluyla istediği parayı alıp Aristides'in borcunu ödeyeceğini ve kamikazeye Japon yapısı kamyonetine bu adı takmıştı, tek başına sahip olacağını söyledi. Başka bir deyimle Keller şantaj yoluyla Yangos'u kandırmıştı. Adam dövmek başka şeydi, trafik kazası yapmak başka şey. Her şeyi yapmaya hazırdı, para için yapmayacağı yoktu ama bu iş ona belalı geliyordu. Bir ses, Yangos bu tehlikeli işi üzerine alma diye fısıldıyordu kulağına. Ama Keller iblisin biri, bir yılandı. Yangos'u geçitteki kahvelerden birine sokup açık konuşmuştu. Dinle beni. Başına en ufak bir şey geleceğini bilsem bu işi senden istemezdim. Verilen görevi yapmalısın. Bu akşam konuşma yapacak adam bir süre ortadan kaybolmalı. Çok kafa ağrıttı. Londra'da kraliçeye karşı bir takım olaylar çıkardı. Maratonda tek başına barış yürüyüşüne girişti. Mecliste milletvekillerimizden birinin gözünü şişirdi. Bugün de kahramanlık taslamaya geliyor. Biz Makedonyalılar ona küçük bir ders vermeliyiz. Makedonya'nın nasıl bir yer olduğunu anlasın herifçioğlu. İşi nedir? Milletvekili, komünist mi? Evet Yangos, daha doğrusu olmamış bir meyve dalında yeni yeni gelişiyor. Şimdiye kadar çok havalandı, kanatlarını budamak gerek. Önüne geçmezsek çok yükselecek. İktidara geldiklerinde herkesten önce ikimizin gırtlağını paslı konserve kutusuyla kesecekler. Demek kamikaze ile tepesine bineceğim. Dipnot: kamikaze, Japon uçaklarının intihar uçuşlarına verilen ad. Evet. Ne zaman geliyor herifçioğlu? Öğlende, uçakla Atina'dan geliyor. Düşünelim bakalım diyen Yangos fincanında kalanı bir dikişte bitirdi. Düşünecek bir şey yok. Bana şimdi ya evet dersin ya da hayır. Kuruluşumuzun ölüm komandolarından değil misin? Ne biçim kahramansın sen?